SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra Avustralya'nın en önemli bilim kurumu CSIRO'nun dün yayınladığı önümüzdeki 20 yılı etkileyecek 7 mega trendi açıklayacağız. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da yaşlı bakım evlerine ayrılan paranın nasıl harcandığını inceleyeceğiz. Yeni bir rapora göre sıkıntı ayrılan para değil, bu paranın nasıl harcandığı. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya maymun çiçeği hastalığını ulusal önemde hastalık ilan etti. Victoria İşçi Partisi'ndeki kırmızı tişört skandalını inceleyen ombudsman, Başbakan Daniel Andrews'u akladı. Ombudsman Adam Somyurey'in kendisinde olduğunu ileri sürdüğü yeni yolsuzluk belgelerini gösteremediğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Avustralya Federal Kamu Sağlığı Başkanı Paul Kelly, maymun çiçeği hastalığını ulusal önemde hastalık ilan etti. Kelly, Avustralya'da çoğu yurt dışından gelenler olmak üzere 44 maymun çiçeği vakası bulunduğunu vurguladı. Kelly, maymun çiçeğinin COVID-19'dan daha az zararlı olduğuna da dikkat çekti ve bu hastalıktan şu ana kadar kimsenin ölmediğini söyledi. Dünya çapında maymun çiçeği hasta sayısı 20 bin civarında. Afrika ülkeleri hariç neredeyse dünyadaki diğer bütün vakaların erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğu bildiriliyor. Maymun çiçeği hastalığının ulusal önemde hastalık ilan edilmesi, bu hastalığa karşı ulusal çapta önlemler alınması gerektiği anlamına geliyor. Maliye Bakanı Jim Chalmers bugün parlamentoda Avustralya ekonomisinin durumuna ilişkin ilk değerlendirmesini yapıyor. Bakan, artan enflasyon, küresel düzeyde ekonomik yavaşlama ve devlet borçlarının halkı olumsuz yönde etkileyeceğini açıklayacak. Avustralya ekonomisindeki büyüme tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yarım puan düşürüldü. Gayri safi milli hasıladaki artışında 2021-2022 için seçim öncesindeki %4.25'ten %3.75'e inmesi bekleniyor. Bu sabah itibarıyla Bakan Chalmers'ın seçimlerde vaat ettikleri büyük harcamalar için zamanın doğru olmadığını söylemesi de bekleniyordu. Amerikan Merkez Bankası resmi faiz oranını 75 puan artırdı. Banka enflasyonu kontrol altına almak için geçen ayda 75 puanlık artış yapmıştı. Alınan kararın Amerikalıların daha az borçlanıp daha az para harcamasına yol açması bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, %9.1 düzeyine çıkan enflasyonu indirmeye kararlı olduklarını söyledi.
We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses.
Powell, Amerikan ekonomisinin durgunluğa girmesinin söz konusu olmadığını da ekledi. Amerikan Merkez Bankası enflasyonu %2'ye indirmeyi hedefliyor. Amerikan ve Avustralyalı üst düzey komutanlar Sydney'de düzenlenen askeri konferansta Pasifik'te barışın korunması ve Çin tehdidi konusunu konuşuyor. Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell ve Amerikan İndo-Pasifik Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley'in de katıldığı konferansta Amerikan-Avustralya askeri işbirliğinin geliştirilmesi gündemde olacak. Amerikan Kuvvetleri Komutanı Milley dün akşam ABC televizyonunda sorulara yanıt verdi. Amerikalı komutan Çin'in İndo-Pasifik bölgesinde zorbalık yapmaya çalıştığını söyledi.
They're building these military bases. They're not going out in a traditional way of conquering islands. They're actually creating them.
Milley, Çin'in Güney Çin Denizi'nde askeri üstünlük kurmaya çalıştığını ve bundan endişe duyduklarını kaydetti. Victoria'da Victoria Parlamentosu üst meclisinin talebi doğrultusunda İşçi Partisi kırmızı tişörtlüler skandalını ikinci kez inceleyen ombudsman, Başbakan Daniel Andrews'u akladı ve 400 bin dolarlık kamu parasının usulsüz kullanıldığından başbakanın haberi olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını açıkladı. 2014 seçimlerinde 400 bin dolar devlet parasının İşçi Partisi kampanyasında çalışanlara maaş olarak ödendiği belirlenmişti. İşçi Partisi parayı geri ödedi. Ombudsman inceleme sonunda suç unsuru bulunmadığını, kendisine yeni kanıtlar sunulmadığını söyledi. Eski bakan Adem Somyürek elinde suça ilişkin belgeler olduğunu ileri sürmüştü. Ombudsman Somyürek'in ifade değiştirdiğini ve suç unsuru olacak bir belge sunmadığını ekledi. Ombudsman Deborah Grass bu işin çok uzadığını, kamu kaynaklarının soruşturmalarla çarçur edilmesine son verilmesi gerektiğini kaydetti. Ombudsman, skandal soruşturması kapsamında polisin 2018 yılında 17 işçi partiliyi tutuklamasının da yanlış olduğunu kaydetti. Victoria polisi de 2018 yılında soruşturma yürütmüş ve bir suç unsuru bulamamıştı. Victoria'da son 24 saat içinde COVID-19'dan 37 kişi hayatını kaybetti, 12.154 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te ölenlerin sayısı 34 oldu. Bu eyalette de 15.704 yeni vaka belirlendi. Queensland'da da son 24 saat içinde COVID-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti, 7.364 yeni vaka belirlendi. Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ürünlerinin güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmasını sağlayacak merkez İstanbul'da açıldı. Buğday yüklü ilk geminin Ukrayna'nın Karadeniz limanından birkaç gün içinde ayrılması bekleniyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle kapanan deniz ticaret yolunun açılması anlaşması Birleşmiş Milletler gözetiminde geçen hafta imzalandı. Güvenli geçiş, dünya çapında özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen yiyecek krizinin giderilmesini amaçlıyor. İstanbul'da imzalanan anlaşmadan 12 saat sonra, cumartesi sabahı Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanını vurmasıyla anlaşma tehlikeye girdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, oluşturulan koordinasyon merkezinin 3 Ukrayna limanından ayrılan gemileri izleyeceğini ve gemilerde silah olup olmadığının anlaşılması için arama yapılacağını kaydetti.
Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki daha da önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur. Bu bağlamda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yapacağı çalışmaların kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasını temenni ediyoruz.
Irak'ta Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr grubu destekçileri Irak parlamento binasını bastı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı havaya ateş açtı. Sadr, koordinasyon grubunun Muhammed Şia el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz ediyor. Koordinasyon grubu, Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan bir grup. New South Wales'te demiryolu işçileri bu sabah 4 saatlik grev yaptı. Grev Sydney demiryolu taşımacılığını tamamen durdurdu. Trenler normal seferlerine saat 8'den sonra başladı. Demiryolu işçileri ücret artışı talebiyle eylem yapıyor. 2005 yılında Lismore'da bir karavan park yakınında cesedi bulunan Alman turistin erkek arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. 25 yaşındaki Simon Strobel'in bir yastıkla boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Çarşamba günü Perth'te tutuklanan 42 yaşındaki Tobias Frederick Moran, Sydney'e getirildi ve hakkında cinayet davası açıldı. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan'a yönelik şu sözleri dün günün konusu oldu.
Onlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler.
Bir televizyon konuşmasında Cumhurbaşkanı'na yanıt veren Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ı mahkemeye vermeyi düşündüğünü söyledi.
Dağları ben yarattım edasıyla böyle bize makamları, mevkileri böyle serpiştiren o değil. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti aynı zamanda. İhanet çok ağır bir itham. Türkiye'de başbakanlık yapmış birine kimse ihanetle suçlayamaz, kimse hain diyemez.
Deva Partisi lideri Babacan da o makamlara gökten inmediklerini, millet iradesi ve partinin ortak aklı ile göreve geldiklerini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Bakanlık, saldırıyı gerçekleştirenlerden hesap sorulacağını kaydetti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınına önceki gece 2 roket düştü. Olayda can kaybı olmadı. Çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunu eski Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı yürütüyor. Türkiye'nin Irak'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı ve Pençe Kilit Harekatı bölgelerinde 3 asker hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği taziye mesajı yayınladı ve Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. Suriye'deki Amerikan Kuvvetleri Komutanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğüne inanılan SDG'liler için taziye mesajı yayınlamıştı. Türkiye mesaja tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye mesajını samimi bulmadıklarını kaydetti. Soylu, Amerikan makamlarını PKK yöneticisine resmi ağıt yakmakla suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversiteye başlayacak öğrencilere yönelik şu tavsiyesine tepki gösterdi.
Bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.
Özel, herkesin arkasında Varank amcası dayısı olmadığını söyledi.
Herkes bakan evladı mı? Sen görmüyor musun genç işsizlik nerelere varmış? 100 gençten 73 tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. Sen diyorsun ki istihdam odaklı bakma. Ne odaklı bakacak? Babasının avcuna mı bakacak?
Türk lirası karşısında parasının değeri artan ve Türkiye'ye alışverişe giden Bulgar vatandaşlarının artık sınırda pasaport göstermesine gerek kalmayacak. Yeni kararla Bulgaristan vatandaşları 90 günde sınırlı kalmak şartıyla kimlik kartlarıyla Türkiye'ye girebilecek. Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan'a girmesi içinse pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor. Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu, fiyatlara Allah'ın tayin ettiği yönünde fetva açıkladı. İnternette yöneltilen bir soruya kurul tarafından verilen yanıtta yer alan ifade tepki topladı. Diyanet, tepki gösterenlere, bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz uyarısı yaptı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını söyledi. Kurum ayrıntıların Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını da ekledi. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 12 lira 50 kuruş, 69 Amerikan ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e elendi. Ukrayna takımına uzatmada 2-1 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılacak. Fenerbahçeli taraftarlar maçta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehinde tezahürat yaptı. Hava durumuna gelince, Perth yağışlı 21, Adelaide ara sıra yağışlı 14, Melbourne yağış artacak 13, Hobart yağış başlayacak 12, Canberra parçalı bulutlu 15, Sydney güneşli 19, Brisbane güneşli 20 ve Darwin güneşli 31 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, arkadaşımız İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan önümüzdeki 20 yılı şekillendirecek 7 büyük trendi veya mega trendi sizle paylaşacağız. Sonra da Avustralya'da yaşlı bakımına ayrılan paranın nasıl harcandığını inceleyeceğiz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum size. Sizden gelen Ali Değerumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: ABD ve AB adına Kılıçdaroğlu'na bahşiş vermeyi düşünüyorum. Görevini çok iyi yapıyor demiş. Dünkü bahşişle ilgili, Avustralya'da bahşiş kültürüyle ilgili yayınladığımız bölümü atıfta bulunuyor bu dinleyicimiz. RC Rumuzu dinleyicimiz: Atatürk'e saldıranlara yer veriyorsunuz. Atatürk'ü milyonlarca Türk milleti seviyor. Hem onlara hem de ülkemizin düşmanları, hem de ülkemizi düşmanlardan kurtardığı için saygılı olun. Atatürk dünya emperyalizmine ders vermiştir. Ezilen dünya halkları örnek almışlardır. Irka dayanmayan bir millet yaratmıştır. Türkiye'de yaşayan millete, her millete Türk milleti demiştir. Kökeni ne olursa olsun, Atatürk isteseydi padişah kaçtıktan sonra yerine geçebilirdi. Bunu yapmadı. Halkını düşündü. Atatürk'e kimse eleştiremezmiş. Ölmüş anasına bile her türlü hakaret ettiler. Ölmüş insandan şeytan bile elini çekiyor ama bazıları çekmiyor. Türk milletinin üzerine ölü toprağa atılmış ne bitmez kimmiş demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı: bence insanlar nerede olursa olsun kendine hizmet eden kişiden memnunsa ona bahşiş vermeli. Bu çalışanı manevi olarak daha iyi ve titiz çalışmaya zorlar demiş. Yine dünkü bahşiş kültürü hakkında yayınladığımız bölümle ilgili bir mesaj. Hacı Tokdemir Bey: dinle siyaset, tarikat, ticaret, mafya, devlet ilişkileri öyle iç içe geçmiş ki Ankara'yı parsel parsel sattılar diyen de tarikat yurtlarındaki tecavüzcüleri bir kereden bir şey olmaz zihniyeti, ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var diyenle biz her şeyi Allah, bize her şeyi Allah yaptırıyor diyen İçişleri Bakanı'yla, zamları Allah yaptırıyor diyen Diyanet ve ticarette, siyasette, tarikatlar içinde kaset savaşları, işte ülkemin ne yazık ki iç acısı durumu. Ben üzülmeyeyim de keşke Yunan galip gelseydi diyenler mi üzülsün demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım da Atatürk'ü koruma yasası hakkında yorumda bulunmuş. Bu yasa olmasaymış ülkeye demokrasi gelirmiş demek. Demek demokrasiyi böyle zanneden bir kitle var. Atatürk'ü koruma yasası olsa ne olur, olmasa ne olur? Ülkeyi soyup soğana çeviren mafyanın lideri olan kişi ve yandaşları her türlü iftira ve hakaretlerini her fırsatta yapıyorlar zaten ve hiçbir de yargılanmadı. Hatta saraylarda ağırlandı ama demokrasi yok. Oysa bugün Erdoğan'ı değil hakaret eleştiren on binlerce kişi yargılanıyor. Üstelik bu yargılananlar arasında 14-15 yaşında olanlar da var demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, program devamında sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. Mesajlar gelmeye devam ediyor zaten. Ama önce bugün Hazine Bakanı'nın mecliste yaptığı sunumu sizle paylaşmak istiyorum. Hazine Bakanı Jim Chalmers bugün mecliste yaptığı sunumda enflasyon öngörüsünü açıkladı. Buna göre enflasyon %7.75 ile zirveye çıkacak önümüzdeki dönemde. Dün %6.1 olarak açıklanmıştı enflasyon Haziran ayı için yıllık olarak ve son 20 yılın en yüksek seviyesiydi bu. Son aylarda faizleri yükselten Merkez Bankası The Reserve Bank of Australia enflasyonu %2 ile 3 arasına getirmeyi hedefliyor. Hazineye göre bu en az 2 yıl alacak. Beklentiler faizlerin artmasını ve ekonominin de yavaşlamasını öngörüyor. Gelecek yıl ekonomik büyüme önceki tahminden %0.5 daha az olacak. Hazine Bakanı Jim Chalmers'a göre %3 olacak. Gelecek sene 2024'te de büyüme %2 olarak bekleniyor. Şu anda 1974'ten beri en düşük seviyede olan işsizlik oranında artması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde 2024 ortasında işsizlik oranının %4 seviyesine, ki bu da oldukça düşük bir seviye, yükseleceği tahmin ediliyor. Hesaplara göre bu yıl maaşların artış oranında %3.75 olacak. Gelecek yılda enflasyonun %5.5 olması bekleniyor. Jim Chalmers'a göre maaş artışının yani enflasyonu geçmesi en azından 2024'ü bulacak tahmininde bulundu Jim Chalmers. Bu arada bugün de yine bugün Avustralya'nın Bankacılık Düzenleme Kurumu APRA'nın İşçi Partisi Mayıs'ta seçildiği zaman İşçi Partisi'ne sunduğu sektör raporu da bugün açıklandı, paylaşıldı. Beklendiği gibi Merkez Bankası faizleri arttırmaya devam ederse mortgage taksitlerinin birçok aileyi zorlayacağını, bir de ulusal çapta konut fiyatlarında %15 kadar önümüzdeki dönemde artacağını tahmin, azalacağını pardon tam tersi önümüzdeki dönemde ulusal çapta konut fiyatlarının %15 kadar azalacağını tahmin etmiş APRA. Bunu da sizle paylaşalım. Sayın dinleyiciler, dün Avustralya'nın en önemli bilimsel araştırma kurumu önümüzdeki 20 yılı şekillendirecek mega trendleri açıkladı. Bazıları korkutucu ve bazıları da fırsatlara açık. Ancak ne olursa olsun hepsine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Avustralya'nın en önemli bilim kurumu CSIRO önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak mega trendleri açıkladı. CSIRO'nun başkanı Larry Marshall kurumun 10 yılda bir yayınladığı ve önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak mega trendleri açıklıyor.
Now catching a wave is all about seeing it coming and getting yourself into the right position.
Surf metaforu kullanan Marshall, bir dalgayı yakalamak için üzerinize gelmeden önce doğru pozisyonu almanız gerekir diyor. İnovasyonda da durum aynı deyip sizce Avustralya en son hangi inovasyon dalgasını yakaladı diye soruyor. Marshall, yakın gelecekte beklememiz gereken inovasyon dalgasını yakalamamız için hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyor. Ayrıca küresel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde uluslararası işbirliğinin her zamankinden önemli olduğunun altını çiziyor.
Megatrends give a name to the uncomfortable truths and the massive opportunities.
Megatrendlerin geleceğimizi şekillendirecek fırsatlar ve bazı sıkıntılar olduğunu söyleyen Marshall, bize aynı zamanda harekete geçmemiz durumda rahat bir gelecek oluşturma fırsatı da sunuyor diyor. Hazırlıksız yakalanırsanız sizi yıkar. Ancak hazırlıklı olursanız onları anlayabilir ve hatta daha iyi bir gelecek için kullanabilirsiniz diye konuşuyor. Raporda belirtilen en öne çıkan 3 megatrend küresel ısınmanın sonuçlarıyla yaşam, sürdürülebilir enerji kaynaklarının artması ve pandemi sonrası dünyada yaşam. Climate Council, İklim Konseyi Başkanı Amanda McKenzie, iklim değişikliğine karşı federal, eyalet ve bölge hükümetlerinden koordineli müdahalenin kritik önemde olduğunu söylüyor. Avustralya'nın şu anda birçok ülkenin gerisinde kaldığını söylüyor.
The CSIRO report makes clear what has already been made clear in many other reports that the cost of failing to tackle climate change.
CSIRO'nun raporunun diğer birçok raporda açıklanan sonuçların altını çizdiğini, iklim değişikliğine karşı adım atılmamasının ülkeye büyük zarar vereceğini söylediğini belirtiyor. Rapora göre 2050'ye kadar küresel ısınmanın yaratacağı yıllık masrafın 39 milyar dolar olacağını söylüyor. Buna şimdiden tanık oluyoruz. Karayaz ve yakın dönemdeki sel felaketleri. Bazı bölgelerde insanların evlerinin defalarca sular altında kaldığına tanık olduk. Bunlar normal değil diye konuşuyor. Ancak McKenzie yine de umutlu.
On the flip side, we have a lot to benefit if we tackle the challenge and we can capitalize on those opportunities.
Başka bir açıdan bakılacak olursa küresel ısınmaya yönelik atılacak adımların ülkeye büyük getirileri olacağını, Avustralya'nın dünyanın en güneş alan ülkesi olduğunu söylüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve piller üzerinden büyük fırsatlar doğduğunu, halihazırda Avustralya'dan Asya'ya enerji ihracatı projelerinin üzerinde çalışıldığını söylüyor. Dünyadaki en ucuz yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde temiz imalat merkezi olabileceğimizi, ayrıca Avustralya'da yenilenebilir enerjiye geçiş için gereken tüm minerallerin bolca bulunduğunu söylüyor. CSIRO'nun küresel ısınma dışında tanımladığı 6 mega trend sağlık, yapay zeka ve otomasyon, jeopolitik değişimler, dijital ve veri ekonomisi, kaynak baskısı ve biyoçeşitlilik, çeşitlilik, eşitlik ve şeffaflık. CSIRO'nun başkanı Marshall, pandemi sonrası dünyada nüfusun sağlığının, hizmetlerin dijitalleşmesi ve artificial intelligence yani yapay zekaya bağlı olduğunu söylüyor. Yapay zeka ve dijitalleşmede birçok ülkenin gerisinde olduğumuzu, bunun da bazı fırsatları değerlendirmemizin önüne geçtiğini belirtiyor. Yapay zeka şu anda aşı üretiminden kuraklık tahminlerine kadar birçok yerde kullanılıyor. Avustralya'nın yapması gereken inovasyon ve yeni iş sahaları yaratmak.
Now it's true, digital technologies and in particular artificial intelligence will literally consume many of the jobs that we
dijital teknolojilerin şu anda çalıştığımız işlerin birçoğunu yok edeceğini söyleyen Marshall, şu anda yeni iş sahaları yaratmaktansa mevcut işlere yönelik tehditlere odaklanıyoruz. Yaşadığımız bölgede tele çalışma, internette erişim ve geleceğin iş modelleri ve endüstrilerine odaklanmanın ekonomiyi tepeden tırnağa değiştireceğini söylüyor. Şu anda küresel jeopolitik istikrar da tehdit altında. Rusya'nın Ukrayna'ya istilası ve Asya-Pasifik bölgesinde artan gerilime rağmen küresel işbirliği her zamankinden daha önemli. Marshall, pandemi yüzünden tedarik zincirinde yaşanan kırılmadan artan siber güvenlik tehditlerine kadar geniş bir yelpazede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.
It took a global pandemic to get the nation to turn to
tüm ülkenin küresel pandemiye karşı çözümü bilimde aradığını ve Avustralya'nın COVID-19'a karşı mücadelesinin merkezinde de bilim olduğunu söylüyor. Şimdi bilime olan artan güveni gelecekte beklediğimiz sıkıntılara karşı kullanabiliriz. Yapacağımız çok şey var ve bilim bize ne yapacağımızı gösterecektir diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın bugün meclisteki açıklamasına devam ediyorum. Jim Chalmers önümüzdeki dönemde Avustralyalı hanelerin bayağı bir acı çekeceğini, hatta şu anda milyonlarca mortgage ödemesine mortgage'a sahip kişilerin de ailelerin de buna şu anda tanık olduğunu söylüyor. Ancak 2023 sonlarına doğru gerçek maaş artışı yani enflasyondan daha yüksek maaş artışına tanık olabileceğimizi söylüyor. Önümüzdeki dönemde ayrıca hükümetin kreş ödemelerinde ve işte dediğim gibi maaş artışların üzerinden Avustralya'daki hanelere yardımcı olması bekleniyor. Bir de tedarik zincirindeki sıkıntıları da aşacağını söylüyor, aşmaya çalışacağını söylüyor Hazine Bakanımız Jim Chalmers. Bu arada en son COVID-19 rakamlarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Son 24 saatte en az 125 kişi Avustralya çapında COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan 37'si Victoria'da ve 34'ü New South Wales'da, 27 kişi de Queensland'da hayatını kaybetti COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlara geri dönmek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı: bir Kemal emperyalistlere diz çöktürdü ama halkının yanında diz çöktü. Şimdi başka bir Kemal aynı işi yapmak için geliyor. Hani derler ya, her 100 senede bir deha gelir. Geliyor gelmekte olan Dayan Erdoğan. Dayan sonunda olacak. Pek yaman demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz: Scott Morrison bir defa seçim kaybetti ve istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sayısını ben hatırlamıyorum. Bilen varsa söylesin. Dünyada başaramadığı, halkın istemediği birinin istifa denen yola başvurduğunu birisi Sayın Kemal Bey'e söylese hiç olmazsa dünyadan haberi olur demiş bu dinleyicimiz. Evet, bir başka dinleyicimiz, Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz: CHP, HDP, FETÖ, DHKPC, LGBT'liler tarafından rehin alınmış durumda. Atatürk'ün kurduğu CHP'den eser kalmamıştır. CHP'li arkadaşlar Atatürk'ün kurduğu CHP'ye sahip çıkıp partiyi bitiren Kılıçdaroğlu'ndan hesap sormalı demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, Yenişehirli: Rumuzu dinleyicimiz. Başkan Erdoğan'ı hasta diyenler sanırım ABD başkanını izlerken kendisine hayallerindeki özlem duydukları sağlıklı dik duruşlu dünyaya meydan okuyan Erdoğan'la karıştırıyor demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi yine bir CSIRO'nun başka bir çalışmasına bakacağız. Kuruma göre Avustralya'nın plajları 10 yıl öncesine göre çok daha temiz. Bu bölüm yayını arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Plastik atıklara fiyat koymanın ülke genelinde çöpleri azalttığını tespit eden Ulusal Bilim Kuruluşu CSIRO'nun yeni araştırmasına göre Avustralya sahilleri 10 yıl öncesine göre neredeyse %30 daha temiz. Avustralya beyaz kumlu plajları ile dünya çapında bilinir. Ancak sahile gidenler daha yakından bakarsa kıyı şeridinin küçük plastik parçalarıyla dolu olduğunu fark edecekler. CSIRO'nun araştırmacısı Deniz Hardesey, 500'den fazla Avustralya sahilini araştıran bir ekibin parçası.
Whether you care about wildlife and you don't want to see pictures of or know that seabirds and turtles and marine mammals are mistakenly eating plastic or getting tangled up in it.
Deniz Hardesey, yaban hayatıyla ilgilenseniz de deniz kuşlarının, kaplumbağalarının ve deniz memelilerinin yanlışlıkla plastik yediği, plastiğe dolandığı resimleri görmek ve bilmek istemeseniz de bunun ekonomik maliyetleri ve sonuçları da var. Paranızı daha temiz ve daha güzel yerlerde harcamak için başka yerlere gitmek gibi diyor. Araştırmaya göre Avustralyalılar atıklarını yönetmede eskiye nazaran daha iyiler. Dr. Hedesey, 2013'teki benzer anketlere kıyasla ortalama olarak %29 daha az plastik atık buldu.
I think it's really heartening and exciting and to be able to point to the fact that people are so much more aware.
Dr. Hedesey, insanların doğada olup bitenlere ve kullandığımız eşyalara daha sonra ne olduğunu, eskisine göre daha fazla farkında olduğunu bilmenin gerçekten yüreklendirici ve heyecan verici olduğunu düşünüyorum diyor. Araştırma, atık vergileri ve konteyner geri ödeme planları aracılığıyla plastiğe fiyat koymanın daha temiz plajlara yol açtığını buldu.
Where those levies were maintained or increased, we found less coastal litter in those areas.
Dr. Hardesey, bu vergilerin korunduğu veya arttırıldığı bölgelerde daha az kıyı çöpü bulduk. Bence bu, atıklarımız için ödeme yapmamız gerekiyorsa belki biraz daha dikkat ediyor olmamıza atfedilebilir görüşünü paylaşıyor. Ancak çalışma 2019 verilerine dayanıyor ve bazı Avustralyalıların geriye gittiğine inanılıyor. Pip Kiernan, Clean Up Australia adlı çevre örgütünden.
We absolutely were creating more waste through things like takeaway food packaging, disposable coffee cups, sanitized wipes and face masks. So
Pip Kiernan, yiyecek ambalajları, tek kullanımlık kahve fincanları, sterilize edilmiş mendiller ve yüz maskeleri gibi şeylerle kesinlikle daha fazla atık yaratıyorduk. Yani gönüllülerimizin topladığı çöpler değişen alışkanlıklarımızı gerçekten yansıtıyordu bilgisini paylaşıyor. Tüm Avustralya eyaletleri ve bölgeleri pipet ve çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık plastik eşyaları yasaklamaya doğru ilerliyor. Güney Avustralya, Avustralya başkent bölgesi ve Queensland'de zaten bu yasak mevcut. Batı Avustralya ve New South Wales bu yılın sonlarında diğer eyaletleri takip edecek ve 2023'te Victoria'da da bir yasak yürürlüğe girecek. Kuzey bölgesi için bu plan 2025'te başlayacak ve Tazmanya'nın eyalet çapında bir stratejisi yok ancak Hobart'ın hali hazırda yürürlükte olan bir plastik yasağı var. Bu yasakla Avustralyalıların daha az plastik kullanacağı ve buna karşılık şehir sahillerinde ve çevresinde daha az plastik bulunacağı anlamına geleceği umulmakta. Ancak bu, Ulusal Bilim Kuruluşu tarafından yapılacak bir sonraki anketlerde test edilecek.
Sayın dinleyiciler, yaşlı bakım evleri Avustralya'da devam eden bir sorun. Ancak yeni bir araştırmaya göre sorun, para değil, paranın nasıl harcandığı. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Yeni bir rapor, yatılı hizmetlere ihtiyaç duyan yaşlıların sayısındaki beklenen artış nedeniyle yaşlı bakımına sağlanan finansal kaynağın önümüzdeki yıllarda iki katına çıkabileceğini öne sürüyor. Ancak yaşlı bakım sektöründeki gruplar asıl meselenin çok fazla finansman seviyesi olmadığını, mevcut paranın nasıl harcandığına dair hesap verilebilirlik olduğunu söylüyor. Yaşlı bakım hemşireleri bir süredir fazla çalıştıklarını ve yetersiz kaynaklara sahip olduklarını söylüyor. Son zamanlarda işverenleri Regis'in sunduğu %1'lik zammın yeterli olmadığını söyleyen Queensland'deki hemşireler gibi bir ücret artışı için mücadele veriyorlar. Bu yılın başlarında sendikaların daha yüksek ücret için mücadele ettikleri Adil Çalışma Komisyonu dışında konuşan yaşlı bakım şefi Mark Castillo, ücretlerin işle eşleşmediğini söyledi.
It's actually a highly skilled job, but it's paid as if it was a menial job.
Aslında çok nitelik gerektiren bir iş ama sanki sıradan bir işmiş gibi ödeme yapılıyor diyordu yaşlı bakım şefi Mark Castillo. Para, personel alımı ve diğer her şey için yaşlı bakım sektöründeki krizin merkezinde yer alıyor. Her yıl yaşlı bakımı için 23 milyar doların biraz üzerinde federal fon sağlanıyor ve bunun 1/4'ü konut tesislerine gidiyor. Ancak Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki Yaşlanma Araştırmaları İşbirliği'nden yayınlanan yeni bir rapor bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Kısa adı ACCPA olan Yaşlı ve Toplum Bakım Sağlayıcıları Derneği tarafından yaptırılan ve finanse edilen rapor, tüm sistemin artan talep ve hızla artan maliyetler altında çökmekte olduğu sonucuna vardı. Dernek, her yıl daha yaşlı Avustralyalıların olduğunu ve aynı zamanda bakım hizmetleri gerektiren daha yüksek sayıların olduğunu da vurguladı. Rapor, yaşlı bakımına akan parayı arttırmak için özellikle sektör için bir vergi de dahil olmak üzere Medicare vergisinin şimdi yaptığı gibi işe yarayacak bir dizi seçenek önerdi. Ancak yaşlı bakımı sağlayıcıları hali hazırda önemli bir baskı altında olduklarını söylüyor. Raymond Healthcare'in genel müdürü Cameron Holland bu yıl Nisan ayında huzur evlerinin tüketici beklentilerini karşılayamadığını ve aynı zamanda finansal olarak ayakta kalamayacağı için bir işbirliği lansmanı başlattıklarını söyledi. Gerçekten mükemmel bir fırtınaya ve kötü bir probleme sahibiz diyen Holland, artan bu sorunun talep, artan beklentiler ve zaten çok fazla belirsizlikle çevrili bir sektöre daha fazla para yatırmak istemeyen, zaten zarar eden operatörler hakkında olduğunu ifade etti. Yaşlı ve Toplum Bakım Sağlayıcıları Derneği'nin geçici genel müdürü Paul Sadler, birçok sağlayıcının zor mali koşullar altında olduğunu söylüyor.
60% of aged care homes are operating in deficit.
Yaşlı bakım evlerinin %60'ı açık veriyor diyen Sadler ve kırsal bölgelere çıktığınızda bu tüm yaşlı bakım evlerinin 1/3'üne denk geliyor diye konuştu. Var olan bazı küçük ve bağımsız yaşlı bakım evleri de söz konusu. Ancak yaşlı bakım hizmetleri verenler arasında büyük kurumsal işletmeler daha hakim. Bunlar Batı Avustralya'daki en büyük yaşlı bakım operatörü olan Aegis gibi kar amacı güden sağlayıcılarla özel sermayeye ait bir şirket olan Ality'yi satın almak için yakın zamanda 700 milyon dolar ödeyen Queensland'deki Bolton Clark gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında bölünmüş. Özellikle hemşirelik gruplarının şeffaflık ve hesap verilebilirlikte bir artış görmek istedikleri işletmeler de bu büyük hizmet sağlayıcıları. Yaşlı bakım hizmet sağlayıcılarına ne kadar para ödendiği ve bunun ne kadarının konut sakinlerinin bakımına ve yaşam kalitesine gittiğine dair sorular olduğunu söylüyorlar. Paul Sadler, yaşlı bakımı sağlayıcılarının aldığı fonların çoğunun personel alımına gittiğini söylüyor. Ancak Avustralya Hemşirelik ve Ebelik Federasyonu'ndan Annie Butler, bunun rapor edilen konuların bir örneği olduğunu ve gerçekte olanın farklı olabileceğini söylüyor.
We need to not just see rosters, we need to see what payroll was actually used.
Yalnızca kadroları görmemize gerek yok. Aslında hangi maaş bordrosunun kullanıldığını görmemiz gerekiyor. Çünkü tüm sağlayıcılar olmasa bile bir hizmet sağlayıcının içinde olduğu koşulları biliyoruz. Ama bazıları bunun kadro olduğunu ve kadro seviyelerinin de bu olduğunu söyleyecektir diyen Butler, ancak gerçek personel gerçek kadroda belirtilenin yarısı kadar da olabilir. Gerçek ayrıntıyı görmek istiyoruz diye konuştu. Stewart Brown, Sydney'de yaşlı bakımı sektöründe finansal performans anketleri yürüten yetkili bir muhasebe firması. Kıdemli ortak Grant Cardori, geçen yıl Aralık ayında paydaşlara federal hükümet tarafından sağlanan sakinlerin uygun şekilde beslenmesini sağlamak için tasarlanmış yatak başına günde 10 dolarlık bir ek paranın mali açıkları kapatmak için etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.
It was targeted to ensure that providers met their commitments.
Hizmet sağlayıcıların gerek yiyecek, gerek ağız sağlığı, gerek diyet alanları ve çeşitlilik olsun doğru kalitede gıda sağlama taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamaları hedeflendi diyen Cardori, dolayısıyla günde 10 doların büyük bir kısmı, ki bu muhtemelen aslında yaklaşık 8,50 dolar ek maliyetler için harcanmadı. Yaşlı bakımında zaten artan maliyetlerin bir kısmını telafi etmeye yardımcı olacak diye konuştu. Ancak Avustralya Hemşirelik Federasyonu paranın nereye gittiğini bilmediğimizi söylüyor. Hemşire Annie Butler, yalnızca bir üyeden gelen geri bildirimin ekstra para alındıktan sonra çok az iyileşme gösterdiğini söylüyor.
They got no increased staff, no improvements to food that she could see.
Artan personel yok, yemeklerde görülebilen hiçbir iyileştirme de yok diyen Butler, kaynak yetersizliğinden dolayı bazı sakinleri ara sıra duşa sokmaya ve kağıt el havlusuyla kurutmaya zorlandığını belirterek, yine de söz konusu tesisin arka dış tarafa bir yer döşemesi yaptırdığını söyledi. Sağlık Bakanlığı günde 10 dolarlık ek ödemenin gıda ve beslenme harcamaları ve günlük yaşam giderlerinin kalitesi hakkında 3 ayda bir rapor sunan hizmet sağlayıcılara bağlı olması gerektiğini söylüyor. Bakanlık gerektiğinden daha az harcama yapan herhangi bir sağlayıcıyı yaşlı bakımı kalite ve güvenlik komisyonuna yönlendireceğini de belirtiyor. Federasyon, kamu finansmanının personel, gıda ve yaşam kalitesi önlemleri gibi belirli amaçlar için raporlama gereksinimlerinin eşleşmesiyle karantinaya alınması konusunda istekli. Bu arada Paul Sadler, hizmet sağlayıcıların ek rapor gerekliliğinin getirilmesinden memnun olduklarını, sadece bürokrasinin artmasını istemediklerini söylüyor.
The ALP made some commitments about improving transparency.
Avustralya İşçi Partisi şeffaflığı arttırma konusunda bazı taahhütlerde bulundu. Bunun nasıl yapılabileceği konusunda yeni hükümetle çalışmaya çok hevesliyiz diyen Sadler, uyarımız bunun kayıtlı hemşireler ve bakıcılar için daha fazla form doldurmak anlamına gelmediğidir. İnsanları bakım hizmetinden gerçekten uzaklaştıran ekstra evrak işleriyle değil, bakım sunumunun bir yan ürünü olarak gerekli olan ek bilgileri toplamamız gerekiyor diye konuştu. Sadler, yerden görünen manzaranın tepedekinden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.
While the perceptions of staff on the floor might be that there's a need for accountability.
Sahadaki personelin algıları kamu finansmanı için hesap verilebilirliğe ihtiyaç olduğu yönünde olsa da, ki biz buna da katılıyoruz, gerçek şu ki çoğu yaşlı bakımı sağlayıcısı hükümetten ve tesiste kalan yaşlı bireyden aldığından daha fazla para harcıyor. İşte bu yüzden UTS raporu sonucuna göre burada karşılanması gereken bir finansman zorluğu olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, yaz mevsimi kapıda. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle son 2 yıldır yüzme dersi alamayan çocuklarımız yaz gelmeden yüzmeyi öğrenmesi için öğrenmesi gerekiyor. Bu bölümü yayına arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Yüzmeyi bilmek, dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkede oldukça işe yarar bir beceri. Yapılan son araştırmalar, Avustralyalı çocukların yarısının yüzme dersi almadığını gösteriyor. Yüzme dersi alma imkanı olmayan çocuklara yüzme öğretmeyi amaçlayan Swim It Forward adlı girişim, yüzme dersine para ayıramayan ailelerin çocuklarına ücretsiz yüzme dersi veriyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yaz ve sıcak havaların gelmesine az kaldı. Swim Australia, her çocuğun en temel yüzme bilgilerini edinmesinin zamanının geldiğine inanıyor. 25 Temmuz, Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ydü. Swim It Forward'ın o gün yapılan tanıtım törenine olimpiyat yüzücüsü Elka Whalen da katıldı.
You need those life skills of learning to get to the wall, to bubble, bubble, breathe. All of those skills are so important.
Swim It Forward, mali gücü yetersiz ailelerin çocuklarına ücretsiz yüzme dersi sağlamak amacıyla kaynak yaratacak bir girişim olacak. Araştırmalar, Avustralyalı çocukların %55'inin yüzme dersi alamadığını gösteriyor. Aynı araştırmalara göre çocukların yüzme dersi almamasının ana nedeni ders ücretlerinin yüksekliği. Aileler derslere para ayıramıyor. Avustralya'da suda boğularak ölenlerin sayısı geçen yıl önceki yıla göre %20 artarak 300'e ulaştı. Olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya kazanan Matt Welsh, son 2 yıldır uygulanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle çocukların yüzme derslerinde geride kaldığını, yaz sezonu başlamadan kaçırılan derslerin çocuklara verilmesi gerektiğini söyledi.
A bit more than half the kids are not doing classes for because it's expensive. And even more so, kids now that are coming back haven't swum for years.
Yapılan hesaplamalara göre pandemi boyunca Avustralya'da 8 milyon yüzme dersi iptal edildi. Olimpiyat gümüş ve bronz madalyası sahibi Andrew Lautenstein yüzme okulları işletiyor. Lautenstein, çocukların su güvenlik becerilerini geliştirmenin hiç bu kadar önemli hale gelmediğine işaret ediyor.
It does take a long time to learn how to swim, especially in the nature of the way that lessons are programmed. It's, you know, only really, really a 30-minute lesson once a week.
Dünya çapında her yıl 236 bin kişi boğularak hayatını kaybediyor. Rakam, boğulmanın dünyada çocuk ve gençlerin ölümüne neden olan en başta gelen 10 neden arasında yer almasına neden oluyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Hüseyin Bey bizi eleştirmiş. SBS 200 milyardan hiç bahsetmiyorsunuz, AKP demek yememiş. Mahkeme 60 bin ceza verdi CHP'ye. Şimdi CHP toplasın da ödesin demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, dünyada bütün bahşişler, ödüller sağlık çalışanlarına verilmelidir. Bizler Covid'den köşe bucak kaçarken onlar bizleri kucağında taşıyan kahramanlardır. Bütün sağlık çalışanlarının önünde saygıyla eğiliyorum demiş bu dinleyicimiz. Ali Deyrumuzu dinleyicimize sağlık sektöründe çalıştığını söylemiş. %3 zam verdiler, %6.1 enflasyon, domates 10 dolar, salatalık 8 dolar, marul 7 dolar. Ev kredime ayda 260 dolar fazla ödemeye başladım. Kılıçdaroğlu kurtar bizi demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, niye açık ki? Acı ki Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşları yaşadığı ülkenin sorunlarını çözdüler, diğer ülkelerin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Hem de onlara göre ölmüş dünyaya göre yaptıkları ile hiç ölmeyen Atatürk'le uğraşıyorlar. Çok yazık demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz de dünkü Atatürk tartışmasını başlatan dinleyicimiz de bu. Türkiye ve dünyada Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşunda yapmış olduğu bazı doğrular karşısında gelecekte ülkeye zarar veren, başta düşman dediğimiz ülkelerden taklit edilen bazı devrimler dahil yanlışları da eleştirmek, kendisini sevmemek suç olmayıp onun kişiliğine karşı işlenmiş bir hakaret veya düşmanlık değildir demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Kemal Kılıçdaroğlu çok seçim kaybetti ama sokak röportajlarından elim kırılsaydı da oy vermeseydim diyenlerin sayısı çığ gibi artıyor demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyicimiz, dinleyiciler programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak her zamanki gibi. Yarın Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz var. Eğer ona sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen mesaj gönderin 0429-99-62-63 numaralı hatta. O zamana kadar en son gelişmeleri sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.